Yazıda Jules Verne'in diğerleri kadar bilinmeyen, kara mizah ögeleriyle dolu Doktor Ox'un Deney adlı yapıtını inceleyeceğiz. Ben okumaya Jules Verne ile başladım. Elbette öncesinde de bir şeyler okuyordum ama okumaktan haz almamı sağlayan, sayfaların peşine arsızca düşmeyi öğreten Jules Verne'di. Söz gelimi sabaha kadar okuyarak bitirdiğim ilk kitap Balonla 5 haftaydı. Denizler altında 20 bin fersah ile denizaltılara merak salmıştım. Büyüdükçe yazınsal zevkim inceldi ve yapıtlarını daha büyük bir dikkatle okumaya başladım. Jules Verne her ne kadar bilim kurgu türünün ilk yazarlarından sayılsa da yapıtlarında kullandığı bilimsel gerçekler konusundaki özeni onu neredeyse bir bilim yazarı konumuna getiriyordu. Lise öğretmenimin bir tartışma ödevi olarak sorduğu bilim mi önemlidir, edebiyat mı sorusunu anımsıyorum. Bu kavramlar elbette birbirine içkin ve birbirlerinden değerli kavramlar ancak entelektüel bir tartışma olarak ele alındığında Jules Verne'e bakarak bu soruya edebiyat daha önemlidir yanıtını kolaylıkla verebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bilim hayal ettiklerimizi gerçekleştirmeye yarıyor. Hayaller ise yazınsal yapıtlar aracılığıyla kurgulanıyor. Bilimin kaynağı hayal ve onu ortaya çıkaran yazınsal yapıtlar. Söz gelimi Jules Verne Ay'a Yolculuk kitabını yazdığında bu insanlar için yalnızca bir düştü. Ancak kitaptan aşağı yukarı 50 yıl sonra bu olanaklı oldu. Ya da Jules Verne'in kitaplarında yalnızca hayal gücüne yaslanarak anlattığı makineler bugün birçok bilimsel icada kapı araladı ve mühendislere anlatılanları gerçekleştirmek konusunda esin verdi. Yahya Kemal'in de dediği gibi, gerçekten de insan bu alemde hayal ettiği müddetçe yaşıyor yani. Şimdi bir yetişkin olarak Jules Verne'in kitaplarını okumaya geri dönüyorum ve Doktor Ox'un deneyine bakıyorum. Önce Jules Verne'in yaşam öyküsüne bakalım. Jules Verne, varlıklı bir ailenin çocuğu olarak Fransa'nın Nantes kentinde dünyaya gelmiş ve kışlarını burada geçirirken yazlarında sonunda Atlas Okyanusu'nda dökülen Loire Nehri kıyısında geçirmiş. Çocukluğu boyunca limanlara ve gemilere bakmış, yolculuklar düşlemiş. Hatta doğruluğundan emin olmasak da 12 yaşında maceraya atılmak için evden kaçarak bir gemiye gizlice saklandığını ve babası tarafından yakalanarak bir daha yalnızca hayallerinde yolculuk yapacağına ilişkin söz verdiği bile söyleniyor. Gençliği ise hukuk eğitimi almak için gittiği Paris'te biçimlenmiş. Her ne kadar avukat babasının isteğiyle hukuk bölümünü bitirse de bu yıllarda Paris'in entelektüelleriyle tanışmış ve yazıya merak salmış. Victor Hugo gibi yazarlardan etkilenerek tiyatro oyunları, operetler kaleme almış. Ancak babası bu duruma sinirlenerek Jules Verne'e olan maddi desteğini kesmiş. Bunun üzerine Jules Verne de gene Paris'teyken evlendiği eşinin kardeşinin de desteğiyle broker olarak çalışmaya başlamış. Bu süre zarfında borsadaki işlemlerinin sonucunu beklerken günde en az 20 dergi ya da gazete olmak üzere eline geçen tüm bilimsel yayınları ve yazınsal yapıtları okuduğu biliniyor. Bu yıllarda Jules Verne yayıncısı ve uzun yıllar dostu olacak olan Pierre Jules Hetzel ile tanışarak ilk kitabı Balonla 5 haftaya yayımlıyor. Ve daha ilk kitabıyla büyük bir ine kavuşarak onlarca dile çevriliyor. Bu başarıyla geçimini yazdıkları üzerinden sağlamaya karar veren Jules Verne brokerlığı bırakmış ve Hetzel ile 20-30 yıllık büyük anlaşmalar yaparak bu anlaşmalar sayesinde de üretken bir yazar haline gelerek ardında onlarca yapıt bırakmıştır. Maddi olarak rahatlayan Jules Verne bundan sonraki zamanını yeni kitaplar yazmak ve aklında kalan yolculukları yapmak, maceralara atılmak için harcayacaktır. Bu yolculuklardan edindiği deneyimlerden de hareketle hiç görmediği yerler hakkında bile yalnızca düş gücünden yararlanarak macera dolu kitaplar yazacaktır. Bu esnada yazarın Osmanlı İmparatorluğu topraklarında geçen İnatçı Kerevan adlı kitabındaki detaylı tasvirlerden dolayı Türkiye'ye de yolculuk yaptığı söyleniyor ancak bu konuda kanıtlanmış bir bilgiye erişmek olanaklı değil. İlerleyen yaşlarında siyasete de giren Jules Verne birkaç dönem boyunca Amiens Belediyesi'nde meclis üyesi konumunda kültür ve sanata ilişkin kıymetli işler yaptıktan sonra yaşamının son yıllarında önce akıl hastası yeğeni tarafından bacağından vurularak sonra şeker hastalığı yüzünden görme duyusunu kaybederek yorulmuş. Yıllardır beraber çalıştığı kıymetli dostu Hetzel'in ölümüyle yıkılmış ve 1905 yılında memleketi Fransa'da yaşamını kaybetmiştir. Doktor Ox'un deneyi Quiquendone adında insanların heyecanlarını yitirdiği, tepkisizleştiği ve sürekli uzlaşı peşinde koştuğu bir kentte geçmektedir. Bu kentte yıllardır tek bir tartışma bile yaşanmamıştır. Birbirini seven insanların evliliği en az 10 yıl sonra gerçekleşmektedir. Avukatlar hiçbir davayı kaybetmemiştir çünkü Kuyu Kendon'da yıllardır hiçbir mahkeme görülmemiştir. Öyle ki belediye başkanı Van Trichese ve danışmanı Niklaus kentteki polis kadrosunu kaldırmayı bile düşünmektedir. Kuyu Kendon kentinin bu durumunu bilen Doktor Ox ve yardımcısı Yigen kente aydınlatma sağlamak vaadiyle gelmiş, kentin altına döşenen borulardan tüm kent halkına gizlice geliştirdikleri gaz bileşimini yaymaya başlamıştır. Bundan sonra Kuyu Kendon kentinde yaşayan insanların ruh halleri görülmemiş bir biçimde değişecektir. Devamında ise 2 ay içinde gerçekleşen görülmemiş evlilikler, tutkulu insanlar, tartışmalar. Doktor Ox'un deneyinin konusu. Kara mizah ögeleriyle dolu bu novella, ilk sinir bilim kurgusu olmasının yanında ciddi de bir politik eleştiri elip barındırmaktadır. Konforu bozmamak için asla hakaret etmeyen insanları eleştirmekte, hakaret etmeye çağırmakta, insanlığın en önemli özelliğinin tutkulara sahip olması olduğunu haykırmaktadır. Uzlaşılamayacak konularda bile uzlaşı aramak, düşünme sorumluluğunu üstlenmeden sürekli kararsızca yaşamak Jules Verne'e göre mantıksızdır. Hatta kitabın sonunda bu esrarengiz Doktor Ox ne yapmaya çalıştı? Sadece çılgınca bir deney, başka bir şey değil. Gaz borularını yerleştirdikten sonra tek bir hidrojen atomunu dahi işin içine katmadan Kuyu Kendon'un kamu binalarını, sonra özel konutlarını ve nihayet sokaklarını saf oksijenle doldurdu. Tatsız, kokusuz olan bu gaz yüksek dozda havaya doymuş bir ortamda yaşanırsa, kızgınlık, aşırı kızgınlık, tutuşma hali çıkar. Normal hayata kavuşur kavuşmaz, eski duruma geri dönülür. Oksijen ağırlığı nedeniyle alt katmanlarda çökeldiği için, gözetleme kulesinin tepesinde kendilerini yeniden solunabilir bir hava içinde bulan danışman ve belediye başkanının durumu da bunun bir kanıtıdır. Ayrıca bu koşullarda yaşamak, ruh kadar vücutta da fizyolojik değişikliklere yol açan bu gazı solumak, ölçüsüz bir yaşam süren bu çılgınlarda olduğu gibi ölümü çabuklaştırır. Yani Hızır gibi yetişen beklenmedik bir patlama, Doktor Ox'un fabrikasını ortadan kaldırıp bu tehlikeli deneye son verdiği için Kuyu Kendon'lular çok şanslıydılar. Uzun sözün kısası, sonuç olarak erdem, cesaret, yetenek, zeka, hayal gücü gibi bütün nitelik ya da özellikler yalnızca bir oksijen sorununa bağlı olabilir miydi? Doktor Ox'un kuramı buydu. Ama bu kuramı kabul etmeme hakkı herkes için geçerlidir ve saygıdeğer Kuyu Kendon kentinin sahne olduğu bu çılgınca deneye rağmen biz kendi hesabımızda bütün görüş açılarından onu reddediyoruz. Bölümüyle de bu kitabın yalnızca bir bilim kurgu yapıtı olarak algılanmaması gerektiğini, politik bir mesajı da vurguladığını sanıyorum. Spekülatif kurgu türündeki yapıt sıra dışı bir de anlatım biçimine sahiptir. Yazınsal yapıtlarda biçim ve içerik birbirlerini tamamlayan ögelerdir. Doktor Ox'un deneyi de alışılmamış bölüm adları ve rapora benzer ilerleyişiyle adının hakkını vererek deneysel, eğlenceli ve kolay okunan bir anlatıma sahiptir. Dil olarak okura metnin bir kurgu olduğunu ve bunun üzerine düşünmesi gerektiğini anımsatır bir biçimde, sıklıkla Okur adıyla seslenen yazarın da kitabın anlatıcısı olduğunu ısrarla belirttiği paragraflar şöyle: Okurlarımız, belediye başkanının Bayan Suzel adında bir kızı olduğunu biliyorlar ama ne kadar kavrayışlı olurlarsa olsunlar, danışman Niklaus'un da Bay Franz adında bir oğlu olduğunu tahmin edemezlerdi. Ve yazınsal anlamda da yaratıcı keşiflerle dolu okuması keyifli paragraflar var. Kuyu Kendon kayıp bir kent midir? Hayır. Geleceğe ait bir kent midir peki? Hiç de değil. Coğrafyacılara karşın var olmakta, üstelik 8 ya da 900 yıldır. Aynı zamanda bu kentin her sakininin bir ruhu olduğu düşünüldüğünde 2393 ruhu vardır. Jules Verne'in 20. yüzyılda Paris adında bir kitabı daha var ancak yayıncısı Hetzel kitabı yazıldığı yıllarda çok karamsar bularak yayınlamamak gerektiğini düşünüyor. 1990 yılına kadar da bu yapıtın kayıp olduğu sanılıyor. Kitabın yazıldığı yıldan tam 126 yıl sonra ailesi Jules Verne'e ait eski bir sandıkta kitabın el yazmasını bulunca yapıt yazıldıktan tam 130 yıl sonra yani 1994 yılında yayınlanıyor. Özellikle Fransa'da büyük bir ilgiyle karşılaşıyor. Ben böyle öykülere genelde şüpheyle yaklaşıyorum ama elbette detayıyla araştırıp yorum yapmak gerekir. 20. yüzyılda Paris adında da bir kitabı olduğunu bilelim.
Bu arada Doktor Ox'un deney kitabında opera ile ilgili çok fazla terim var. İlgisi olanların dikkatini çekeceğini düşünüyorum.